Çalışanların Dünyası. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Çalışanların Dünyası başladı. Hoş geldiniz. Programı hazırlayan Nurettin Çetin, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve ben İpek Önder. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Konuklarımız Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Nergis Tam'a bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Merhaba.
Çalışma Hayatı Uzmanı Sayın Tarkan Zengin. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Sosyal politika vaatleri ve seçmen davranışı başlığında konuşacağız siz değerli konuklarımızla birlikte. Türkiye'de seçmen davranışı her zaman tartışılmış. Aynı zamanda seçimlere katılma oranı Avrupa ülkelerine göre çok yüksek bir oranda olmuştur. Seçmen davranışını etkileyen birçok değişken olduğu gibi bu değişkenlerin etkisi ülkelerin siyasi, sosyal ve ekonomik özelliklerine göre de farklılaşabiliyor. Bu noktada seçmen davranışını etkileyen temel dinamikler nelerdir?
Ben başlayayım.
Sizden başlayalım efendim.
Şöyle, Türkiye'de tabii çok partili sisteme geçişle birlikte o tarihten itibaren oya, yani seçime katılma, sandığa gitme oranı hep yüksek oldu. Çünkü bunu açıklayan iki tane temel aslında argümanımız var. Bunlardan bir tanesi, Türkiye'de alt ve orta gelir grubu asıl grubun, yani asıl vatandaş grubunun, yani temel vatandaş grubunun nüfusunun büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor. Dolayısıyla sandık aslında ve sandık o eşitliğin, yani tüm o sosyoekonomik farkları tamamen sıfırlayarak, tamamen ortadan kaldırarak aslında o eşitliğin bir göstergesi. Şöyle düşünelim, ekonomik ve sosyal yaşamda birçok dezavantajımız olabilir. Yani gelir durumundan eğitim durumuna, yaşadığımız yere, sahip olduğumuz imkanlara kadar çok farklı sosyoekonomik özelliklerden bahsediyoruz. Ama seçimlerde herkes aslında
eşit o ilkesi,
ilkesinden dolayı herkes kendini aslında eşit hissediyor. Dolayısıyla bu hissiyat kişinin eşit vatandaşlıkla birlikte kendini özdeşleştirmesini sağlıyor. Dolayısıyla burada sandığa gitme oranının bu kadar yüksek olmasının ben temel meselesinin, temel argümanının bu eşitlik ilkesine sahip çıkmakla ve ne yazık ki gelişmekte olan ülkelerin en büyük temel sorunlarından bir tanesi bu sosyoekonomik eşitsizliklerle daha fazla mücadele etmek zorundayız. Bu sosyoekonomik eşitsizliklerle aslında tüm hayatın o bütün dönemlerinde mücadele ederken o bizi yönetecek ya da işte kararlarımızı kendi vatandaşın kendi isteğine göre veya kendi taleplerine göre yöneticiyi seçme iradesini kendisinde hissediyor ve bu çok kıymetli bir şey. Dolayısıyla her daim Türkiye'deki mesele, özellikle çok partili geçişe, çok partili sisteme geçtikten sonra seçimlere katılım oranı hep yüksek olmuştur. Yani %80'lerden bahsediyoruz. Bu çok, yani bir şimdi Avrupa ülkeleriyle karşılaştırdığımızda oradaki dinamikler çok farklı. Hatta şöyle, hep her seçimde olduğu gibi işte %40'ı gitmemiştir, %50 işte seçime gitmedi diye bir karşılık var. Ama Türkiye'de bu seçime gitme oranı, yani sandığa gitme oranı %80'lerde ve düşmüyor. Yani şöyle ki, bir de genç nüfusumuz var ki seçme yaşının da 18'e düşmesiyle birlikte aslında her yıl bizim genç nüfusumuzdan dolayı her seçimde bizim 1,5 milyon daha fazla bir seçmenimiz oluyor. Buna rağmen, yani şunu da söyleyelim, kuşaklar arasında o seçim kültürü de aktarmalı olarak devam ediyor. Yani hani gençler işte politikaya daha mesafeli, belki politik konulara daha mesafeli diye çıkarsamalar yapıyoruz günümüzde. Ama mesele sandık olduğunda o gençlerin de kendini eşitleme ya da eşit hissetme noktasının sandık olduğunu görüyoruz. O yüzden burada özellikle hani seçimlere katılma oranının Türkiye'de yüksek olmasının meselesi o eşitsizliklerden, eşitsizliklere karşı da bir meydan okuma diye değerlendirebiliriz.
Özellikle yani kadınların, gençlerin, evet, göreci olarak daha mesafeli durması beklenenlerin çok fazla sahip çıktıklarını biliyoruz. Mesela Demokrat Parti döneminde insanların seçim sandığına giderken günlerce, yani geceden sıra beklediklerini, evet, oy kullanma tercihinin çok etkili bir yöntem olarak Türkiye'de kullanıldığını biliyoruz. Şimdi hocam, biz tabii sosyal politika vaatlerinin bu seçmen davranışlarına etkisi üzerinde konuşuyoruz. Sosyal politika vaatlerinden neyi kastediyor? Hı hı. Şimdi içinde sanki politika kavramı olunca politik bir tercih ya da vaatmiş gibi algılanabilir ama bunu bence biraz açmamızda hı hı. fayda var. Yani sosyal hı hı. politikanın kapsamına neler giriyor?
Şimdi tabii seçim vaatleri dediğimizde yani olmazsa olmaz çünkü her parti aslında vatandaşa bir perspektif sunuyor ve diyor ki eğer beni seçtiğiniz takdirde ben bunları bunları yapacağım. Şimdi 2000'li yıllardan önce baktığımızda 2002 3 Kasım 2002 seçimleri de dahil olmak üzere seçim beyannamelerini incelediğimizde veya verilen sözlere baktığımızda hep ekonomik temelli söylemler vardı. Aslında bu ekonomik temelli söylemlerin arkasında da şimdi bir sosyal politikacı olarak belki bir şey yapabilirim, pozitif ayrımcılık yapabilirim ama o ekonomik temelli vaatlerin arkasında da aslında sosyal politika gizlenmiş, örtük bir sosyal politika vaadini görüyoruz. Şöyle ki aslında yoksullukla alakalı ekonomik vaatler veriliyor. Neden? Çünkü vatandaş aslında Türkiye'de üretilen gayri safi yurt içi hasıladan beklendiği gibi, hak ettiği gibi değeri alamıyor. Verilen hizmetlerden eğitim, sağlık, ulaşım gibi birçok aslında refah hizmetinden alt ve orta gelir grubu faydalanırken sıkıntı yaşıyor. Nitelikli ve eşit bir şekilde o hizmetlerden faydalanamıyor. Şimdi bunlar tabii çok böyle soyut ve kelimeler kullanıyoruz. Belki daha makro üst perdeden konuşuyoruz ama şimdi işin içerisine girdiğimizde yani daha somutlaştırdığımızda şimdi kim ne veriyorsa ben 5 fazlası veriyorum diye bir seçim vaadimiz var. Yani bunun aslında karşılığı şu. Evet sıkıntı, bir yoksulluk var, ekonomik sorun var. Dolayısıyla ben sizin yoksulluğunuzu çözeceğim ve ortaya çıkan gelirden alt gelir grubu faydalanacak. Şimdi hatırlarsınız 90'lı yıllarda iki araba vaatlerimiz vardı. Hı hı. Bir
anahtar.
İki vardı. Anahtar.
Evet, aynen. İki anahtar. Evet, sloganlaşan seçim vaatleri vardı.
Seçim vaatleri vardı. Şimdi bu seçim vaatlerinin kime mesela bu seçim vaatleri veriliyor? Alt ve orta gelir grubuna veriliyor. Yani bu seçim vaatlerini sunarken sosyoekonomik olarak güçlü kesimin çok da hani yerleştiğini falan görmüyoruz.
Zaten
bu
sahip olduğu şeylerdir iki anahtar.
Kesinlikle küçük. Öyle. Onlarla kesinlikle. Alakalı daha mesela seçim beyannamelerine baktığımızda daha böyle sanayi odaklı yerlerde görüyoruz. Daha iş odaklı, işte işveren odaklı yerlerde görüyoruz. Ama asıl seçim vaatlerine baktığımızda bütün o hedef kitlenin alt ve orta gelir grubu olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi alt ve orta gelir grubunu siz hedef kitlesi olarak seçiyorsanız ister istemez bu vaatleri sosyal politika vaatleri olarak değerlendirmek zorundasınız. 2002'den sonra 2002'de dahil olmak üzere özellikle vurgulanan ben hani incelediğim için de rahatça söyleyebilirim seçim beyannamelerinde bir eşitlik ilkesi ortaya çıktı. Yani biz ortaya çıkan yani partiler bunu söylüyordu. Partiden bağımsız olarak söylüyorum. Ortaya çıkan geliri adil ve eşit bir şekilde dağıtacağız. Şimdi bu eşitlik demek adalet sağlamadığı için orada bir adalet vurgusu vardı ve o adalet vurgusu belki de sosyal politika vaatlerinin asıl çimentosunu oluşturuyordu. Çünkü sosyal politika dediğimizde şu doğuştan veya sonradan gelen, sonradan kazanılan, elde edilen veya sahip olunan dezavantajlı duruma karşı devletin vatandaşını diğer vatandaş karşısında koruma politikaları. Yani herhangi bir haktan faydalanırken hiçbir şekilde bir dezavantajın o hakkı elinden almasını önleme mekanizması sosyal politika. Dolayısıyla
fırsat eşitliği de denilebilir mi acaba?
Kesinlikle öyle. Fırsat eşitliği. Yani hakların eşitliği. Yani ben işte kırsalda yaşıyorsam ve eğitim noktasında sıkıntı yaşıyorsam, eğitime erişim noktasında sıkıntı yaşıyorsam burada o eğitime erişimde devlet bana imkanlar sunuyorsa bu eğitim politikası olduğu kadar aynı zamanda bir sosyal politika. Çünkü oradaki hedef kitle dezavantajlı kesim. Şimdi sosyal politika vaatlerinin asıl yani seçimlerde bu kadar konuşulmasının, bu kadar hani öne çıkmasının 2002'den sonra da adının konulmasının 2002'den önce de vardı hocam. Yani 2002'den önce sosyal politika vaatleri yoktu. Ha şunu söyleyebiliriz o vaatler açısından. Popülist seçimden sonra unutulan daha hani nasıl diyelim günü kurtarmaya yönelik ve sonrasında da hesabı sorulamayan vaatlerde. Çünkü bir şey yoktu. Hani sürdürülebilirliği yoktu. 2002'den sonra ismi konuldu ama o sosyal politika vaatleri seçim beyannamelerinin bence çok önemli bir kısmını oluşturuyor. Evet.
Bir de bu tabii kurumsallaştı aynı zamanda. Kesinlikle. Yani 2002 öncesinde de elbette daha çok sosyal politika kavramından bu sosyal yardım odaklı hizmetler anlaşılıyordu. Bugün ise engellilerden işte kadınlara, işsizlere, alt gelir gruplarına, işte eğitimle ilgili problemli olan alanlara dair gaziler, şehit yakınları bir dizi çok önemli faaliyet alanlarının kapsadığı bir kavramsallaşmaya da dönüştü aynı zamanda. Üstelik bunun tabii seçim vaatlerindeki somutlaşmış halini de neredeyse bütün partilerin sosyal politika vaatleri de benzeşiyor. Yani burada da görüyoruz. Yani partilerin farklı siyasal anlayışları olmasına rağmen sosyal politikada ortaklaşmaları da buradaki gelinen mesafeyi gösteriyor. Dolayısıyla hani geriye dönüşü de aslında mümkün olmayan hak temelli bir yere oturuyor sosyal politika. Bunda tabii dijitalleşmenin, kurumsallaşmanın, bu tür hizmetlere hem vatandaşın hem de devlet idarecilerinin bakışının değişmesinin de önemli bir etkisi olduğunu düşünüyoruz.
Hocam bir de noktada tabii bu, 2015 milattır yani onu söyleyelim. Çünkü 2002 ve 2015 arasında özellikle bu sosyal politika vaatlerinin partiler arasında yani partiler bunu beyannamelerine koysalar dahi kullandıkları söylemler biraz farklıydı. Yani işte mesela sosyal yardım ilişkisini istihdamla kurarak aslında sosyal yardım alanları bakın siz tembel oluyorsunuz diye bir durum vardı. Yani öyle bir yaftalama vardı. Ama 2015'te bence sosyal politikaların gerçek anlamıyla tüm partiler tarafından belki de sosyal devlet olma kimliğini herkesin, vatandaşın da devletin de işte o siyasetin de tam anlamıyla içselleştirdiği ve bundan kaçamayacağını anladığı bir şeydir. Dönemdir.
Dönem. Neydi hatırlayalım isterseniz. Sosyal yardım miktarı ve asgari ücret miydi acaba?
Yani şöyle temel argüman. Şöyle aslında 7 Haziran 2015 seçimlerinde ilk kez muhalefet partisi bir asgari ücret noktasında bir risk aldı, bir söylem geliştirdi ve bu çok uzun bir süre aslında yani geride durduğu bir alandı ve asgari ücretle alakalı o kurduğu yani hem söylediği vaat karşılık buldu ve iktidarı da o noktaya taşıdı. Yani hani 2002-2015 arasında hep iktidardı. Yani iktidar partisinin çok ciddi sosyal politika vaatleri karşılık buluyordu ve gündemi o belirliyordu. Muhalefet partileri daha mesafeli ve zaman zaman da daha kırıcı bir söylem. Özellikle yoksul yani, kesimi evet, daha kırıcı yani bir söylem.
Onlara makarnacı, kömürcü evet. gibi yaklaşımlar sergiliyorlardı. Bu da tabii hem bu yardımları alanları inciten hem de aslında o kurumsallaşmayı da çok biraz zarar veren bir yaklaşım tarzıydı.
2015 seçiminde ise aslında partiler ortak bir noktaya geldiler. Yani ben o asgari ücretteki zaferi, yani zafer ifade ediyorum hani yoksullar için özellikle çalışanlar için. O aynı zamanda sosyal politikaların tüm partiler tarafından, yani siyaset tarafından, partiler demeyelim de siyaset tarafından da kabul edildiğinin ve bunu nasıl daha etkin bir şekilde kullanabiliriz de geldiğini gösteriyor. Bu sosyal politika açısından kıymetli bir yaklaşım diye düşünüyorum.
Bir ara verelim isterseniz söyleşimizi. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Çalışanların Dünyası programı devam ediyor.
Çalışanların Dünyası kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyicilerimiz. İki değerli konuğumuzla birlikteyiz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Doktor Nergis Dama ve Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin'le birlikteliğimiz devam ediyor. Sosyal politika vaatlerinin seçmen davranışı üzerine etkilerini konuşuyoruz. Nergis Hocam, sizinle devam edelim. Sosyal politika vaatlerinin artması ve partilerin seçim beyannamelerinde sosyal politika kollarına daha fazla yer vermesini sosyal politika ve seçmen davranışı ilişkisinde nasıl yorumlamak gerekir?
Şöyle aslında az önce de biraz bahsetmiştik ama daha açarsak eğer şimdi her geçen gün aslında artıyor. Yani o 2002, tabii ben 2000'li yılları incelediğim için rahatlıkla söyleyebilirim. 2002'den sonra partilerin seçim beyannamelerinde sosyal politika vaatleri de sosyal politika bölümünde artmaya başladı. Şimdi bu artmasının sebebi şu, bir algı oluştu. Şöyle bir algı, işte Türkiye'de işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002'den sonraki seçim başarısındaki en önemli işte etki sosyal politika noktasındaki vaatleriydi. Ama burada gözden kaçırılan bir şey var. Bu sosyal politika vaatlerinin neyi sağladığını hep gözden kaçırıyoruz. Sadece az önce Tarkan Hocam'ın dediği gibi sanki sadece bir gıda yakacak yardımı üzerinden devam eden bir sosyal politikaların olduğunu kabul ederek öncelikle başlamıştı. Yani evet, seçmeni bu etkiliyor. Bu yardımlar etkiliyor. Önce bir inkardı tabii, onu da söyleyelim. Yani 2002'den 2015'e kadar bir inkar süreciyle gitti ve kabul etmeyerek. Yani hayır, sosyal politika verdikleri için aslında oy veriyorlar. Yani sosyal politikayı sosyal yardıma indirgeyerek o sosyal yardım karşısında oy veriyorlar şeklinde bir çıkarsama vardı. Ama bu tam da aslında o vaatlerin veya gerçekleşen az önce Tarkan Hoca'nın dediği gibi kurumsal dönüşümün ve kapsadığı alanın neye karşılık geldiğini anlayamadıkları ya da değerlendiremedikleri için. Şöyle ki, aslında 2002'den sonraki sosyal politikaların başarısı vatandaşın devletle kurduğu ilişkide ilişkiye bakarak açıklamamız lazım. Yani şöyle ki, bir çocuk eğer yoksulluktan dolayı okula gidemiyorsa ve bu noktada devlet, ben çocuğunu okula göndermen karşısında sana şu miktarı vereceğim, şu kadar yardımda bulunuyorum diyorsa, buradaki sadece bir ekonomik destekten bahsetmiyoruz. Aynı zamanda vatandaşın devletle kurduğu ilişkide o sert yüzün ortadan kalkarak daha şefkatli ve merhametli bir ilişkinin olduğunu görebiliyoruz. Şimdi şöyle, devlet merhamet gösterir mi? Evet, devlet merhamet gösterir, göstermelidir ama merhameti tabii ki kurumsallaştırmak da zorundadır. Şimdi bu çok eleştirilen terimlerden bir tanesidir. İşte merhamet kurumsallaştırılır mı? Yani tamamen mekanik bir sistemle Türkiye'deki sosyal politikaları, özellikle de siyasi ortamla birlikte devam eden, yani o siyasi ortamdan etkilenen sosyal politikaları çok da böyle kendi kodlarımızdan ayırarak mekanikleştirmenin de bir anlamı yok. Mekanikleştirdiğimiz takdirde bu sefer Avrupa'daki o sosyal refah ya da refah kriziyle karşı karşıya kalacağız. Nedir? Çok yüksek, işte gerçekten ekonomik olarak ciddi bir refah var. Ciddi bir koruma var ama ne yazık ki manevi olarak bir koruma yok. Yani yaşlı kendini yalnız hissediyor. Siz ona devlet olarak ne verirseniz verin, o yalnızlık duygusunu sağlayacağınız işte temizlik hizmetiyle, gıda hizmetiyle veya işte ayda bir gün onu dışarıya çıkarma hizmetiyle gerçekleştiremiyorsunuz. Dolayısıyla burada Türkiye'de sosyal politikaların yani siyasetle birlikte kurumsallaşma sürecinde hep eleştirilen şey iktidarın ya da mevcut siyasi söylemin bir merhamet politikasıyla profesyonellikten uzaklaştığıydı. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Kendi kodlarımızdan uzaklaşarak bir refah sistemi veya bir sosyal politika sistemi kuramayız. Ve bunu da süreçte öğreneceğiz. Yani 2002'den sonra da 2019'a kadar, yani şimdi 2020'deyiz. Yani 18 yıllık bir süreçten bahsediyoruz ve ciddi bir ilerleme kaydettik. Bakın, kendi aslında hikayemizi yazıyoruz biz sosyal politikalarda.
Şimdi hocam, bu hani merhamet, yani bir sosyal politika oluştururken ilginç bir şekilde, yani merhamet duygularının bu politikalar üretilirken kullanılmasının ne tür bir zararı var? Aksine zararı olmadığı gibi bunun çok da önemli bir şey olduğunu görüyoruz. Bugün Türkiye yani nominal değer itibariyle dünyada belki en fazla yardım yapan ülke değil ama bütçesine kıyasla dünyada en fazla yardım yapan bir ülke konumunda. Dolayısıyla bu tabii şey, bu ideolojik kamplaşmaların ya da ideolojik katılığın bu meselelere bakışı. Ben AK Parti hükümetleri döneminde sosyal politikalarda yaşanan bu dönüşüm başka bir ideoloji ya da başka bir siyasi parti döneminde yaşanmış olsaydı belki de bugün sosyal politikalarla ilgili karşı duran akademisyenlerin, işte yazarların, entelijansiyanın belki de büyük bir başarı hikayesi olarak bu yapılanları anlatacaklardı diye düşünüyorum. Burada o nedenle yani aslında neyin yapıldığına değil de kimin yaptığına bakarak bir karşı duruş sergilediklerini maalesef görüyoruz. Burada bir de tabii şu yoğun tartışılıyor. Yani bunlar vatandaştan oy almak için mi yapılıyor? Türkiye'de bir takım yani son işte 17-18 yıldır özellikle muhalefet partilerinin başarısızlıklarına bir kılıf olarak insanları işte kömüre, makarnaya oy veren kişiler olarak nitelendirdiklerini. Bunu siz de biliyorsunuz ki sahada gerçekten çok incitici bir şeydi. Nitekim siyasetin böyle bir şeyi de var, öğreniliyor. Bunun yanlış olduğunu bilip o yanlıştan geri dönüldü ama bilinçaltlarında hala bunun durduğunu biliyoruz ama biz yine başka araştırmalardan biliyoruz ki bu tür sosyal politika argümanlarının seçmen eğilimlerini çok da etkilemediklerini de biliyoruz. Yani bir vatandaşın vatandaş olmaktan kaynaklanan bir takım hakları, yardımları almasının onun oy seçeneklerini çok da etkilemediklerini de biz biliyoruz. Dolayısıyla ya burada temel mesele sizin o bahsettiğiniz bence vatandaşın devlete olan güveni, saygısı kesinlikle bununla artıyor. İşte örneğin şartlı nakit yardımıyla çocuklarını okula gönderen annelere çok da küçük miktarlarda bir ekonomik desteğin verilmiş olması onların devletle olan ilişkisini kuruyor ve nitekim geçmişe oranla bugün vatandaşın devlete olan bağlılığı, devletle kurduğu ilişkideki o samimiyetinin çok etkilendiğini görürüz. Bence yani özellikle sosyal politikaların oy verme ya da seçmen eğilimlerinde tercihlerini belirlerken bir etki değil ama devletle kurduğu ilişkide müthiş bir etkisi oluyor. Bunu konuşmak bence ya da bunu hem Türkiye'deki iktidar ve muhalefet partilerinin bilmesi de aslında sosyal politikaların sürdürülebilirliğini de artıracak bir etki oluşturacaktır.
Şimdi şunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Yani 18 yıldır yapılan çalışmalara baktığımızda seçmen davranışıyla sosyal politika vaatleri arasında nasıl bir ilişki kurulduğuna dair elimizde ampirik bir çalışma yok. Yani yine aynı şekilde ampirik çalışmanın yanı sıra nitel bir çalışma da yok. Yani şunu söyleyemiyoruz. Ben bu hizmetlerinden dolayı veya aldığım işte kömür yardımından dolayı oy veriyorum demek, yani öyle yapılan bir çalışma yok. Ayrıca onun için de bizim panel veriye ihtiyacımız var. Yani bunu kabul edebilmek için ya da bunu gösterebilmek için. Şöyle Türkiye'de ne yazık ki zaten bir, yani belki de bu da bizim için bir öz eleştiri olsun. Seçmen davranışını etkileyebilecek, etkileyen göstergeleri bulabilmek için bizim iyi bir veri setine ihtiyacımız var. Yani her seçimde gidip sorabileceğimiz bir veri setine ihtiyacımız var. Bir gözlem grubuna ihtiyacımız var. Ama şunu söylemek lazım. Şimdi bu çok rasyonel bir şey. Şöyle ki bir kişi, bir vatandaş oy tercihini üç taraflı, üçe, yani literatürde de böyle üç seçeneğe göre belirliyor. Bir tanesi ideolojik. Yani hani Türkiye'de meşhur bir cümle var ya, bunu çok amiyane ama kolumu kesseniz işte o partiye vermem hani. Çok ideolojik, daha kalıplı, aldığı hizmete, verilen hizmete, işte ülkenin refahına değil, tamamen aslında kendini nerede konumlandırıyorsa ideolojik olarak bir oy tercihi olabiliyor. Bu çok yani olabilir. İkincisi ekonomik kazanımlar. Aslında kişi diyor ki ben ekonomik kazanıma göre hareket ederim. Yani benim gelirim artıyorsa, aldığım hizmetin kalitesi artıyorsa ideolojik olarak bakmam. hangi parti ise buna oy veririm. Üçüncüsü ise kendi sosyal statüsüyle alakalı. Yani şundan bahsediyorum. Sosyal statüsünü yukarıya çıkacak, çıkartacak veya kendisini sosyal, ekonomik veya siyasi haklar açısından daha üst, daha fazla güçlendirecek, hizmet alabileceğine inandığı veya hizmet aldığına inandığı partiye oy veriyor. Şimdi bu çok rasyonel aslında baktığımızda. Yani nedir? Aslında belki de üçü arasında en duygusal yönelim olarak ideolojik diyebiliriz. İşte hizmet hiç olmadığı halde sadece parti odaklı baktığı için o partiye yıllarca oy veriyor. Bunu Türkiye'de de çok önemli bir seçmen kitlesi var böyle. Ama ben özellikle alt ve orta gelir grubunun ferasetine hep güvenirim. Hem kendi kişisel gelişimi, kendi kişisel ekonomi, ekonomik refahı, sosyal refahı, hem de devletin refahını düşünerek oy verdiğine dair bir gözlemim var benim. Eğer öyle olmasa zaten Türkiye'de geçişler bu kadar sık olmaz. Yani merkez parti şu anda evet görünen Adalet ve Kalkınma Partisi ama orada birçok aslında fikir var. Yine aynı şekilde solda da o noktada belki bir parti olarak görünüyor ama o partinin içerisinde de farklı farklı düşünceler var. Dolayısıyla burada hani eğer başka bir alternatif olduğu takdirde veya daha iyisi sunulduğu takdirde de vatandaşlar cezalandırma ya da ödüllendirmeyle oy kartını kullanacaktır, kullanıyorlardır. Bu da çok önemli bir güçtür ellerindeki. Şimdi burada bütün o seçmen davranışını etkileyen bütün o özellikleri göz ardı ederek ve açıkçası sadece ideolojik davranmanı da kutsandığı bir dönemde diğerlerini yok saymak, diğerlerini irrasyonel saymak çok mantıklı değil. Çünkü rasyonel olan zaten diğerleri. Yani duygusal olarak davranmıyor. Tamamen rasyonel olarak hem kendi kişisel beşeri sermayesini veya beşeri refahını nasıl artırabilirim diye oy veriyor. Şimdi burada sosyal politika noktasında işte kömür aldıkları için, makarna aldıkları için oy veriyorlar. Söyleminin bir karşılığı yok. Şunu da söyleyelim. Böyle de olabilir. Yani belki bunu söyleyenler açısından çok rahat ifade edilebilir kelimeler ama eğer yoksa o yakacak, o ailenin hayatını kurtarıyor demektir. Ve devlet veya başka bir idare bunu düşünüyorsa, yerel yönetimler, bunun devamlılığı için tabii ki vatandaş oy verebilir bunda. Yani bunda çok ilginç bir şey yok. Bir hizmet var ortada. Kabul edilebilir, yani etkindir değildir bu tartışılır. Ama bir hizmet karşılığında vatandaş oy veriyorsa bu çok rasyonel bir şey. Burada yapılması gereken şey bu hizmetlerin hak odaklı olup olmadığı, yerine ulaşıp ulaşmadığı ve ne kadar etkili olup olmadığına bakmaktır. Evet. Yoksa doğrudan bir hizmeti, bir uygulamayı, bir sosyal politikayı hepten yok saymak ve bunu yok sayarken de vatandaşı oyunu satmakla, yani aslında hepimiz oyumuzu satıyoruz. Yani işin gerçeği de bu. Bize bir şey sunuluyor. Biz de o sunulan karşı satın alıyoruz yani o hizmeti. Satın alırken de oyumuzu kullanıyoruz. Yani çok ekonomik belki ifadeler ya da çok böyle soğuk ifadeler bunlar ama işin gerçeği, realitesi de bu.
Şöyle hocam, yani hani şunu bilelim. Yani insanlar oy verirken birçok nedenle oy veriyorlar. Bunlardan bir tanesi de örneğin herhangi bir partinin, herhangi bir vaadinin de etkili olduğunu biliyoruz. Ama şunu diyemiyoruz, yani bir partiye oy verirken tek neden işte şu politik uygulamadır diyemeyiz. Yani onlarca etken var ama şunu, hani partilerin zaman zaman ben yapmış olduğu araştırmalardan da görüyorum. Yani özellikle bu işte ücretler, maaşlar, engelli hakları, gazi şehit yakınlarına verilen haklar, sağlıkta erişim ve benzeri politikalar, bunların her birinin tek başına oy vermek için yeterli olmadığını biliyoruz. Şu da dediğiniz gibi aslında modern bir devlette, demokratik bir devlette ayıp sayılmamalı. Yani herhangi bir vatandaş, yani örneğin benim şöyle bir işte engelli istihdamını artıran, artırma politika vaadi bulunan partilere oy veririm demesi de çok da yadırganacak, ayıplanacak bir durum değil. Türkiye bu açıdan bence çok önemli bir mesafeyi de kat etti diye düşünüyorum. Zaten böyle olduğu için yani siz ne dersiniz bilmiyorum ama ben partilerin özellikle seçim beyannamelerine baktığımda en ortaklaşan noktaların sosyal politika vaatleri doğru. olduğunu görüyorum. Yani dış politikada, iç siyasette, işte savunma sanayine ilişkin projelerde birçok parti ayrışırken hepsinin neredeyse ortak noktası sosyal politika vaatleri oluyor. Bu da bence Türkiye'nin hem gelişimi açısından hem de bu refah devletine giden yolda önemli bir mesafe diye bunu görüyorum.
Kesinlikle, çünkü şunu da ifade edelim, yani sosyal politika artık vazgeçilebilecek veya dönülebilecek bir noktada değiliz. Ve hani öyle bir noktaya taşıdık ki şimdi bunu buradan hep yani bir noktaya taşıdık. Niceliksel olarak bir yere taşıdık, anlayış olarak bir yere taşıdık. Şimdi buna hadi bunu yıkalım da sıfırdan bir şey yapmanından ziyade nerede eksiklikleri var? Daha etkin nasıl kullanabiliriz? Hem ekonomik olarak hem sosyal olarak bu kurduğumuz düzeni daha nasıl vatandaşa vatandaşa daha faydasına nasıl getirebiliriz? O noktaya taşımakta fayda var diye düşünüyorum.
Bence bir de sosyal yardımlarda meydana gelen artışın yoksulluğun artışı anlamına gelmediğini de doğru okumak lazım. Değil mi?
Kesinlikle, yani şunu iyi ki söylediniz, onu ifade edelim. Yani sosyal yardım miktarının artması demek yoksul sayısının artması anlamına gelmiyor. Miktar olarak artıyor. Neden? Çünkü zaten sosyal yardım miktarı asgari ücrete göre belirlendiği için dolayısıyla bu yani bu yardımdan faydalanan kişi sayısının artması da, onu da söyleyelim, bu da yoksul sayısının artması anlamına gelmiyor. Neden? Çünkü çok farklı sosyal yardım tipleri var. Yani kişinin eşi vefat edebiliyor, boşanabiliyor,
eşi askere gidebiliyor,
yaşlılık aylığı alabiliyor. Yani 63 yaşında 2 sene bekliyor, 65 oluyor. Yani hani burada baktığımızda sosyal yardım miktarının artması eşittir yoksulluğun artması anlamına gelmiyor. Ya da niceliksel artış bizim için yani tabii ki şunu ifade etmeyelim. İşte ne kadar çok verirsek o kadar iyi de değil anlamında. Ama tabii ki sosyal yardım noktasında ben keşke şartlı eğitim yardımında işte ücretleri daha da, yani verilen yardım miktarını daha da artırabilsem. Yani hani bunu nitelik artışıyla birlikte sağladığımızda çok kıymetli bir şey. Niceliksel artışın keşke ekonomimiz el verse o işte beşeri sermayeyi artırabilecek noktada biz daha fazla sosyal yardım verebilsek, yani devlet olarak daha fazla sosyal yardıma kaynak aktarılabilse diye düşünüyorum.
Yani şöyle hocam, bir somut örnek verelim. Şimdi asgari ücret %15 arttı.
Evet.
2020 liradan 2324 liraya çıktı. Örneğin bu gelir testine tabi olanların, biliyorsunuz asgari ücretin brütünün 1/3'ünden daha az gelir, hane başına düşen gelir olduğunda bunların genel sağlık sigortasını devlet ödüyor. Şimdi geçtiğimiz 2019 yılında bu rakam, yanlış hatırlamıyorsam, 823 lira civarındaydı. Şimdi 981 liraya çıktı. Şimdi diyelim ki Aralık ayında ailede kişi başına düşen gelir 900 lirayken gelir testine tabi olup genel sağlık sigortasını devlet ödemeyenlerin Ocak itibariyle artık devlet ödeyecek. Yani 981 liraya kadar hane başında düşen kişi başına gelir. Dolayısıyla burada şunu söyleyemeyiz. Türkiye'de yoksulluk arttı. Yoksulluk artmıyor. Vatandaşın bu anlamda oraya kavuşma imkanı artıyor. Bir başka şey, yani demokratik bir ülkede vatandaşın bilinçlenip bunu hak temelli olarak talep etme algısı da değişiyor. Dolayısıyla dün belki bazı utanılan, yani işte aldığımda mahcup olurum diye düşünen bir sistemden bunu ben bir vatandaşım ve hak ettiğim bir şey diye devletten talep eden, kolaylaşan, çoğu bilgisayar üzerinden yapılan, değil mi?
Kesinlikle elektronik sistemde erişilebilir yapılıyor.
Sistemde bir kurumsallaşma yaşanıyor. Dolayısıyla bunu, hani yoksulluk artıyor, milyonlarca insan yoksul gibi bir kavramsallaştırmaya da sokmamak lazım. Ben geçen gördüm, İşte Türkiye'de bu genel sağlık sigortası ödenenlerin sayısı artmış diye, bunu kayıtlara baktığımda örneğin askerlerin devlet ödüyor. İşte 18 yaşından küçük öğrencilerin devlet ödüyor. İşte gelir testine tabi olanların devlet ödüyor. Dolayısıyla bu tür hakların aslında o devletin ekonomik gücünü gösteren bir şeyken, tam tersine yoksulluğun artması olarak göstermek de bir algı diye düşünüyorum.
Efendim, Çalışanların Dünyası'ndaki birlikteliğimizin bu haftalık da sonuna geldik. Konuklarımız Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Doktor Nergis Dama ve çalışma hayatı uzmanı Tarkan Zengin'di. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Programı hazırlayan Nurettin Çetin'di, teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmazlı ve ben İpek Önder. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Çalışanların Dünyası.